95. Baba ve Kız. Önceki bölümde Madame Danglars'ın Madame de Villefort'a Mademoiselle Eugène'in Monsieur Andrea Cavalcanti ile yakın bir tarihte evleneceğini resmi olarak haber vermeye geldiğinden söz etmiştik. Bu büyük meselenin tüm ilgilileri tarafından alınan bir kararı içeren ya da içermiş gibi görünen bu resmi bildiriden önce okurlarımıza anlatmamız gereken bir olay yaşanmıştı. Bu yüzden okuyucularımızdan bir adım geri atmalarını ve büyük felaketlerin yaşandığı günün sabahında kendilerine tasvir ettiğimiz ve ev sahibi Sayın Baron Danglars'ın gurur duyduğu o yaldızlı güzel salonu zihinlerinde canlandırmalarını rica ediyoruz. Gerçekten de sabah 10'a doğru sürekli kapılara bakan ve her gürültüde duran Baron, 10 dakikadır düşünceli ve oldukça endişeli bir şekilde bu salonda geziniyordu. Sabrı tükendiğinde uşağını çağırdı. ''Etienne, Madame Eugène'in benden salonda beklememi neden rica ettiğini ve beni neden bu kadar uzun süredir beklettiğini öğrenin.'' Bunu söyleyerek keyifsizliğine hava aldıran Baron biraz sakinleşmişti. Gerçekten de Mademoiselle Danglars uyandıktan sonra babasıyla görüşmeyi ve bu görüşmenin yaldızlı salonda yapılmasını istediğini belirtmişti. Bu talebin garipliği, özellikle de genç kızın bu resmi tavrı, kızının isteği üzerine hemen salona gelen bakıcıyı fazlasıyla şaşırtmıştı. Aracılık görevini yerine getiren Etienne kısa süre sonra geri döndü. ''Oda hizmetçisi bana matmazelin neredeyse giyindiğini ve fazla gecikmeyeceğini söyledi.'' dedi. Danglars başıyla bu yanıtın yeterli olduğunu belirten bir işaret yaptı. Danglars insanların, hatta yanında çalışanların karşısında iyi niyetli bir adam, zayıf bir baba görünümü sergiliyordu. Bu, oynadığı halk komedisinde kendine seçtiği rolün bir yüzüydü. Benimsediği bu yüz ifadesinin tıpkı antik tiyatro üstadlarının sağ yanında dudakları kalkık ve yüzü güleç, sol yanında ise dudakları sarkmış ve yüzü ağlamaklı maskeleri gibi uygun buluyordu. Hemen belirtelim ki, aile içi ilişkilerde kalkık dudak ve güleç yüz, sarkık dudak ve ağlamaklı yüzle aynı seviyeye iniyor. Böylece iyi niyetli adam, çoğunlukla yerini sert kocaya ve hiç taviz vermeyen babaya bırakıyordu. ''Benimle konuşmak istediğini söyleyen bu çılgın kız neden çalışma odama gelmekle yetinmiyor ve neden benimle konuşmak istiyor?'' diye mırıldandı Danglars. Bu kaygılı düşünceyi 20. kez aklından geçirirken kapı açıldı ve siyah renkli ve aynı renkten mat çiçekler işlenmiş saten bir elbise giymiş, saçlarını yaptırmış ve İtalyan tiyatrosundaki koltuğuna oturmaya gitmek için evden çıkacakmış gibi eldiven takmış olan Eugene belirdi.
''Evet, Eugene, neler oluyor?'' diye haykırdı baba. ''Benim çalışma odamda rahatça konuşmak varken neden bu görkemli salonda görüşüyoruz?''
''Çok haklısınız Monsieur,'' diye karşılık verdi babasına oturabileceğini işaret eden Eugene. ''Konuşacağımız her şeyi önceden özetleyen iki soru soruyorsunuz. Her ikisine de yanıt vereceğim ve teamülün aksine daha az karmaşık olduğu için önce ikinci soruya cevap vereceğim. Görüşme yeri ortak salonu seçmemin nedeni bir bankacının çalışma odasının olumsuz izlenimlerinden ve etkilerinden uzak durmaktır. Yaldızlarla süslenmiş olsalar da o kasa defterleri, kale kapısı gibi kapanmış o çekmeceler, nereden geldiği bilinmeyen o kağıt para tomarları ve İngiltere'den, Hollanda'dan, İspanya'dan, Hindistan'dan, Çin'den, Peru'dan gönderilmiş mektuplardan oluşan yığınlar genellikle bir babanın zihnini garip bir şekilde meşgul eder ve ona dünyada temsilcilerinin toplumsal konumları ve düşünceleriyle ilgili konuları düşünmekten daha önemli ve daha kutsal bir görevi olduğunu unuttururlar. Bu yüzden muhteşem çerçevelerinde gülümseyen ve mutlu görünen sizin, benim, annemin portrelerinin ve şiirsel ve dokunaklı kır manzaralarının bulunduğu bu salonu seçtim. Dış etkilerin gücüne çok inanırım. Belki size göre bu hatalı bir davranış ama ne yapmamı bekliyorsunuz ki? Bazı hayallerim olmasa sanatçı olamazdım.
''Çok güzel,''
dedi Monsieur Danglars bu tiradı sarsılmaz bir soğukkanlılıkla dinlerken. Kafasından başka şeyler geçen herkes gibi kızının düşüncelerinde kendi düşüncesinin ipuçlarını aramaya daldığı için bu söylevin tek bir kelimesini bile anlamamıştı. ''Şimdi bu ikinci soru yeterince ya da az çok aydınlanmış ve sanırım sizi de tatmin etmiş gibi görünüyor.'' dedi istifini hiç bozmayan Eugene, davranışlarına ve sözlerine damgasını vuran o erkeksi tavrıyla. ''Şimdi ilk soruya gelelim. Bana sizinle neden görüşmek istediğimi sormuştunuz. Bunu size kısaca açıklayacağım Monsieur. Sayın Kont Andrea Cavalcanti ile evlenmek istemiyorum.
Koltuğundan sıçrayan Danglars bu şokun etkisiyle bakışlarını ve kollarını yukarı kaldırdı.
Tanrım, sizi anlıyorum Monsieur, diye devam etti Eugene sükunetini koruyarak. Şaşırdığınızı görüyorum. Çünkü bu küçük mesele halledilirken bana hiç danışmayanlara ve hoşuma gitmeyen şeylere zamanı geldiğinde açıkça ve kararlılıkla karşı çıkacağımdan emin olduğum için hiç sesimi çıkarmadım. Yine de filozofların dediği gibi bu sükunet, bu edilgenlik başka bir şeyden, boyun eğmiş ve söz dinleyen bir kız olarak, genç kızın pembeleşmiş dudaklarında hafif bir gülümseme belirdi, itaat etmeye çalışmamdan kaynaklanıyordu.
''Ya sonra?''
diye sordu Danglars. ''Sonrası Monsieur, var gücümle çabaladım ve şimdi zamanı geldi. Kendime ne kadar telkin etsem de itaat edemeyeceğimi hissediyorum.''
''Ama bu reddedişin sebebi nedir Eugene?''
diye sordu. Sıradan bir muhakeme yetisine sahip olan Danglars. Soğukkanlılıkla dile getirilişi, onca tasarıyı ve irade gücünü açığa vuran bu acımasız akıl yürütmenin ağırlığı altında ezilmiş görünüyordu. ''Sebebi?'' diye yanıt verdi genç kız. ''Ah Tanrım, sorun onun bir başkasından daha çirkin, daha ahmak ya da daha sıkıcı biri olması değil. Hayır. Monsieur Andrea Cavalcanti, erkekleri yüzlerine ve bedenlerine göre değerlendirenler için örnek bile oluşturabilir.'' Ayrıca yüreğim ondan başka bir erkekten etkilenmiş de değil. Ancak seviyesi benden çok daha düşük sıradan bir kızın gerekçesi olabilirdi. Ben kimseyi sevmem Monsieur, bunu iyi biliyorsunuz değil mi? Bu yüzden mutlak bir zorunluluk olmaksızın hayatımı sonsuza dek sürecek bir evlilikle neden heba edeyim ki? Bir yerlerde bir bilge, fazlalığa yer yok, bir diğeri de her şeyi yanınıza alın dememiş miydi? Bana bu iki özdeyişin Latincesini ve Yunancasını da öğretmişlerdi. Sanırım biri Phaedrus, diğeri de Bias'tı. İşte sevgili babacığım, yaşam umutlarımızın deniz kazası olduğu için yaşamın deniz kazasında işe yaramayan bavulumu denize atıyorum. Hepsi bu ve kendimi tamamen yalnız, dolayısıyla tamamen özgür yaşamaya adamış irademle baş başa kalıyorum.
Zavallı, zavallı!
Diye mırıldandı rengi solan Danglars. Çünkü deneyimleri sayesinde aniden karşısına çıkan bu engelin ne kadar çetin olduğunu biliyordu. Zavallı, diye tekrarladı Eugene. Demek zavallı diyorsunuz Monsieur, ama hayır. Aslında bu sert tepkiniz son derece abartılı ve yapmacık görünüyor. Tam tersine mutluyum. Size sorabilir miyim? Neyim eksik? Herkes güzel olduğumu söylüyor. Her yerde bana yaraşır biçimde karşılanmama yeter. Öyle karşılanmayı seviyorum. Yüzleri parıldatıyor ve çevremdekileri bana o kadar çirkin göstermiyor. Tıpkı maymunun yeşil cevizi içindekini yemek için kırarken yaptığı gibi. Toplumsal yaşamda iyi bulduğum şeyleri kendi yaşamıma dahil etmemi sağlayan bir zekaya ve belli bir duyarlılığa sahibim. Fransa'nın en büyük sermayedarlarından biri olduğunuz için, sizin tek kızınız olduğum için ve Porte Saint-Martin, ve Gaeta'daki kendilerine torun vermedikleri için kızlarını miraslarından mahrum bırakan babalar kadar katı olmadığınız için zenginim. Zaten tedbirli yasalar beni mirasınızdan tamamen mahrum bırakmanızı olduğu gibi beni şu ya da bu kişiyle evlenmeye zorlamanızı da yasaklıyor. Böylece güzel, zeki, komik operalarda söylendiği kadar yetenekli ve zenginim. Buna mutluluk denir Monsieur. Bana neden zavallı diyorsunuz? Kızının küstahlığa varan kibirli gülümsemesini fark eden Danglars kendine engel olamayıp tepkisini sadece bir inlemeyle dışa vurdu. Kızının sorgulayıcı bakışları altında, sorgulamak için çatılmış bu güzel siyah kaşların karşısında, ölçülü davranmanın demir elinin baskısıyla temkinli davranıp arkasını döndü ve hemen sakinleşti.
''Gerçekten de kızım.''
diye karşılık verdi gülümseyerek.
''Bir şey dışında, övündüğünüz her şeye sahipsiniz.'' Size bunun ne olduğunu hemen söylemek istemiyorum. Sizin tahmin etmenizi tercih ederim.
Bunun üzerine görkemli bir şekilde yerleştirilmiş olduğu kibir tacının bir çiçeğinin eksik kalmasına çok şaşıran Eugene, Danglars'a baktı.
Kızım,
diye devam etti bankacı.
Sizin gibi evlenmeye hiç niyeti olmayan bir kızın kararlarını yönlendiren duyguları bana mükemmel bir şekilde açıkladınız. Şimdi ben de benim gibi bir babanın kızının evlenmesine hangi gerekçelerle karar verdiğini anlatacağım.
Eugene, boyun eğerek dinleyen bir kız değil, tartışmaya hazır bir rakip gibi öne doğru eğilerek bekledi.
Kızım, diye devam etti Danglars. Bir baba kızından birisiyle evlenmesini istediğini söylediğinde bunun için her zaman bir gerekçesi vardır. Kimilerinin, az önce söylediğiniz gibi, kendilerini torunlarında yaşatma gibi bir takıntıları vardır. Benim öyle bir zaafım yok. Size önce şunu söyleyeyim ki, aile içi yakınlaşmalar ve sevinçler karşısında kayıtsızımdır. Bu kayıtsızlığı anlayacak ve bu yüzden beni suçlamayacak kadar filozof olduğunu bildiğim bir kıza bunu itiraf edebilirim. Nihayet, dedi Eugene. Açık konuşalım, monsieur. Açık konuşmayı severim. Ah, dedi Danglars. Bildiğiniz gibi içtenliğe duyduğunuz sempatiyi paylaşmasam da durum gerektirdiğinde buna boyun eğerim. Bu yüzden aynı tarzda konuşmaya devam edeceğim. Size sizin için bir koca önermedim çünkü aslında o sırada sizi hiç düşünmüyordum. İşte açık konuşmayı seviyordunuz. Sanırım öyle konuşuyorum. O sırada kurduğum bazı ticari ilişkiler nedeniyle sizin bir an önce evlenmenize ihtiyacım vardı. Eugene hafif sarsıldı. İşte size söyleme onuruna eriştiğim gibi durum böyleydi kızım ve bunun için bana kızmamanız gerek. Çünkü anlayacağınız gibi sizin gibi olumsuz ve şiirsel olmayan izlenimler ya da duyumlarla karşılaşacağı korkusuyla bir bankacının çalışma odasına girmeyen bir sanatçıyla bu matematik hesapları konuşmaya beni siz zorladınız. Ama şunu iyi bilin ki matmazel, önceki gün size her ay fantezilerinize göre yaşamanız için verdiğim 1.000 frangı almak için girdiğiniz o çalışma odasında evlenmek istemeyen gençlerin tavırları hakkında bile çok şey öğrenilir. Örneğin sizin bu alınganlığınızı düşünerek bunu size bu salonda anlatacağım. Bankacının çalışma odasında bir bankacının itibarının onun maddi ve manevi yaşamı olduğu, itibarın bir bankacı için tıpkı soluk alıp vermenin bedeni ayakta tutması gibi önem taşıdığı öğrenilir. Monte Cristo kontu bir gün bana bu konuda hiç unutmayacağım bir söylev vermişti. Çalışma odasında itibar sarsıldıkça bedenin cesede dönüştüğü ve bu durumun kısa sürede böyle iyi akıl yürüten bir kızın babası olmanın onurunu yaşayan bir bankacının da başına geleceği öğrenilir. Ama Eugene bu darbe karşısında eğilip büküleceğine daha dik durmaya başladı. İflas etmişsiniz, dedi. Doğru ifade ettiniz kızım, dedi göğsünü tırnaklarıyla kaşırken sert ifadeli yüzünde kalbi olmayan ama zekası da kıt sayılmayan bir adamın gülümsemesini muhafaza eden Danglars. Evet, iflas ediyorum. Ah, dedi Eugene. Evet, iflas ediyorum. İşte trajedya şairinin söylediği gibi, dehşet yüklü bu sır ortaya çıktı. Şimdi, kızım, bu felaketin sizin sayenizde nasıl ucuz atlatılabileceğini benim ağzımdan dinleyin. Bunu kendim için değil, sizin için söyleyeceğim. Ah, diye haykırdı Eugene. Açıkladığınız felaket için kendi adıma üzüldüğümü sanıyorsanız, kişilik tahlilleri yapmakta çok yetersizsiniz demektir. Ben mi iflas ediyorum? Yeteneklerim yok mu? Savurganlığım hakkında sitemkar sözlerle ve asık suratla bana verdiğiniz o önemsiz 12 bin frank yerine servetiniz ne olursa olsun bana asla vermediğiniz 150 bin franklık geliri, pasta, Malibran, Grisi gibi alkışlar, bravo sesleri ve çiçek demetleri arasında kendim kazanamaz mıyım? Ayrıca gülümsemenizden anlaşıldığı gibi kuşku duyduğunuz bu yeteneklerimi kaybetmiş olsam da benim için tüm hazinelere bedel olan ve içimde koruma içgüdüsüyle muhafaza edeceğim o ateşli bağımsızlık aşkına sahip olmayacak mıyım? Hayır, kendim için üzülmüyorum. İşin içinden sıyrılmayı her zaman beceririm. Kitaplarım, kalemlerim, piyanom gibi çok pahalı olmayan ve her zaman elde edebileceğim şeyler benim olacak. Belki Madame Danglars için üzüldüğümü düşünüyorsunuz ama yine de yanılıyorsunuz. Ya ben tamamen yanılıyorum ya da annem sizi tehdit eden ama ona dokunmadan geçecek olan felakete karşı tüm önlemlerini almıştır. Kendini korumaya aldığını umuyorum ve servetini muhafaza etmekle ilgili çabalarını beni gözeterek harcamadı. Çünkü Tanrı'ya şükür ki özgürlüğümü sevdiğim bahanesiyle beni tamamen kendi halime bıraktı. Ah, hayır Monsieur, çocukluğumdan beri etrafımda dönen birçok şeye tanık oldum. Ve hepsini de felaketin üzerinde yaratacağı etkiyi çok hafifletecek şekilde çok iyi anladım. Kendimi bildim bileli kimse tarafından sevilmedim. Olsun, bu da beni doğal olarak kimseyi sevmemeye yöneltti. Olsun, işte şimdi size her şeyi açıklamış bulunuyorum.
Peki ama,
dedi yüzü hakarete uğramış bir babalık sevgisinden kaynaklanmayan bir öfkeyle solan Danglars.
Matmazel iflasıma katkıda bulunmakta ısrar mı ediyorsunuz?
İflasınız mı? Dedi Eugene. Ben iflasınıza katkıda mı bulunuyorum?
Ne demek istediğinizi anlamıyorum.
Bunu anlamamanız daha iyi. Çünkü bana bir umut ışığı bırakıyor. Beni dinleyin.
Dinliyorum, dedi güçlü bakışları karşısında gözlerini kaçırmamak için çaba harcayan babasına dik dik bakarak.
Monsieur Cavalcanti sizinle evleniyor ve size bankama yatırdığı 3 milyon frangı veriyor.
Ah, çok güzel, dedi eldivenlerini birbirleri üzerine kaydıran Eugene, olağanüstü bir küçümsemeyle.
Bu 3 milyonu alıp size hakkınızı vermeyeceğimi mi düşünüyorsunuz, dedi Danglars. Hiç de öyle değil. Bu 3 milyon en az 10 milyon frank kazandıracak. Meslektaşım bir bankacıyla birlikte, günümüzde bir zamanlar Love'un spekülasyon meraklısı saf Parislilere fantastik bir Mississippi sunarak elde ettiği ani başarının dillere destan fırsatlarını sunan tek yatırım olan bir demir yolu imtiyazını elde ettik. Hesaplarıma göre eskiden Ohio kıyılarında bir dönüm ekilmemiş araziye sahip olmanın karşılığı bugün 1 milyon raydan birine sahip olmak. Bu ipotekli bir yatırımdır. Bu da sermayenin büyümesi anlamına gelir. Çünkü anlayacağınız gibi bu bir gelişmedir ve paranın karşılığında elinizde en az miktarda demir kalır. Bunun için bir hafta içinde hesabıma 4 milyon yatırmalıyım. Bu 4 milyon size söylediğim gibi 10-12 milyon franga dönüşecek.
Ama monsieur, diye karşılık verdi Eugene. Önceki gün ısrarla hatırlattığınız gibi çalışma odanıza geldiğimde sizin kasanıza 5,5 milyon istiflediğinizi gördüm. İstif bankacılık diline uygun bir terim, öyle değil mi? Hatta bana bu meblağı iki hazine bonosu olarak göstermiş ve değeri bu kadar yüksek bir kağıdın bir şimşek gibi gözlerimi kamaştırmasına şaşırmıştınız.
Evet, ama bana ait olmayan o 5,5 milyon bana sadece güvenilirliğimin kanıtı olarak verildi. Halkın bankacısı unvanım bana hastanelerin güvenmesini sağladı ve 5,5 milyon frank hastanelere ait. Eski durumumda olsaydım bu parayı kullanmakta tereddüt etmezdim ama şu an uğradığım büyük kayıplar biliniyor ve size söylediğim gibi itibarım sarsılmaya başlıyor. Yönetim kurulu benden her an mevduatını isteyebilir. Bu parayı başka bir amaçla kullanırsam onursuzca hileli bir iflasa gitmek zorunda kalırım. Şuna inanın ki hileli iflasları hor görmem ama iflas ettiren değil zenginleştiren hileli iflasları tercih ederim. Monsieur Cavalcanti ile evlenirseniz, yani 3 milyon elime geçerse ya da hatta 3 milyonun elime geçeceğine inanılırsa itibarımı yeniden kazanırım. Ve 1-2 aydır yazgının anlaşılmaz bir oyunuyla ayaklarımın altına kazılan uçurumlara gömülen servetimi yeniden elde ederim. Beni anlıyor musunuz?
Elbette, beni 3 milyon karşılığında rehin veriyorsunuz, öyle değil mi?
Meblağ ne kadar yüksekse o kadar gönül okşayıcı olur. Size değeriniz hakkında bir fikir verir.
Teşekkürler. Son bir şey daha Monsieur. Bana Monsieur Cavalcanti'nin getireceği bu parayı göstermelik tutup ona el sürmeyeceğinize dair söz verir misiniz? Bu bir bencillik, incelik meselesi. Servetinize yeniden kavuşmanıza yardım etmek isterim ama başkalarının mahvolmasında sizin suç ortağınız olmak istemem.
Ama size söylediğim gibi, diye haykırdı Danglars. Bu 3 milyonla...
Monsieur, bu 3 milyonu kullanmaya gerek duymadan işin içinden sıyrılabileceğinize inanıyor musunuz?
Bunu ümit ediyorum ama sadece evliliğinizin itibarımı geri kazandırması koşuluyla.
Monsieur Cavalcanti'ye sözleşme için bana verdiğiniz 500 bin frangı ödeyebilecek misiniz?
Belediyedeki nikahtan çıkışta parasını alacak.
Güzel.
Nasıl güzel? Ne demek istiyorsunuz?
Benden imza atmamı isterken tamamen kendi irademe göre davranmama izin verip vermediğinizi öğrenmek istiyorum.
Elbette veriyorum.
O halde size dediğim gibi güzel. Monsieur, Monsieur Cavalcanti ile evlenmeye hazırım.
Planınız nedir?
Ah, bu benim sırrım. Sizin sırrınızı bilmeme rağmen kendi sırrımı açıklarsam size karşı üstünlüğümü nasıl koruyacağım? Danglars dudaklarını ısırdı.
O halde gerekli birkaç resmi ziyarete hazır mısınız?
Evet.
Ve sözleşmeyi 3 gün içinde imzalamayı kabul ediyor musunuz?
Evet.
O zaman ben de kendi payıma size güzel diyorum.
Ve Danglars kızının elini iki elinin arasına aldı. Ama ne garip ki bu el sıkışması sırasında baba
''Teşekkürler çocuğum''
demeye cesaret edemedi. Kızsa babasına hiç gülümsemedi. ''Görüşme bitti mi?'' diye sordu ayağa kalkan Eugene. Danglars başıyla konuşacak bir şey kalmadığını belirtti. 5 dakika sonra piyano Mademoiselle Darmily'nin parmaklarının arasında yankılanıyor ve Mademoiselle Danglars Brabatio'nun Desdemona lanetlediği şarkıyı söylüyordu. Şarkı bittiğinde içeri giren Etienne, atların arabaya koşulduğunu ve Baroness'in ziyaretler için kendisini beklediğini bildirdi. İki kadının Wilford'lara gittiğini ve diğer ziyaretler için oradan ayrıldıklarını daha önce anlatmıştık.